Ayrım 38, sayfa 422. Tacizci, Lars Kepler. 108. bölüm. Rocky o gün daha solgun görünüyordu ve gözlerinin altında koyu halkalar vardı. Büyük olasılıkla yoksunluk belirtileri gösteriyordu. Arne Melander bitişikteki odada oturmuş onları izliyordu ama ne dediklerini duyamıyordu. Ses geçirmeyen cam duvar savunma avukatlarıyla müvekkiller arasındaki konuşmaların gizliliğini korumaya yönelikti. Fakat aynı zamanda polislerin şüphelileri konuşmalarının içeriği dışarıya sızmadan sorgulamalarını sağlıyordu. Rocky boğuk bir sesle beni bu kahrolası yerde 6 ay boyunca tutabileceklerini söylüyorlar dedi ve burnunun ucunu ovaladı. Yuna planını uygulamak için son bir girişimde bulunarak bir vaizden bahsetmiştin dedi. Hafızamla ilgili sorunlar yaşıyorum kazadan sonra. Yuna biliyorum diyerek araya girdi ama vaizi hatırlamaya çalış. Onu Tina adındaki bir kadını öldürürken görmüşsün. Rocky gözlerini kısarak bu mümkün dedi. Vaiz kadının kolunu bir palayla kesmiş. Bunu hatırlıyor musun? Rocky hiçbir şey hatırlamıyorum diye fısıldadı. Nestor adında birini tanıyor musun? Sanmıyorum. Yuna ona bilgisayar çıktısını uzatarak şu fotoğrafa bak dedi. Rocky Nestor'un ince yüzünü dikkatle inceledikten sonra başıyla onayladı. Sanırım Karsüden'deydi. Onu tanıyor musun? Bilmiyorum, orada farklı bölümler vardı. Eric Maria Bark'la buluşup kendini hipnotize ettirmeye hazır mısın? Rocky omuz silkerek olur dedi. Sorun şu ki savcı seni salmayı reddediyor dedi Yuna usulca. Eric her zaman gelip beni burada hipnotize edebilir. Bu mümkün değil çünkü polisler cinayetleri Eric'in işlediğini düşünüyorlar.
Eric mi?
Ama o da senin kadar masum. Rocky genişçe gülümseyerek Vanitas, Vanitatum dedi.
Dipnot, İncil'den bir alıntı. Her şey boş, bomboş anlamına gelir.
Eric Olivia'yı bulmuştu.
Biliyorum, biliyorum. Her gece dizlerimin üstüne çekip ona dua ediyorum. Peki ama ne yapmamı bekliyorsun?
Yuna sakince buradan birlikte ayrılacağız. Sen ve ben diye cevap verdi. Ben gardiyanlardan birini rehin alacağım ve tek yapman gereken benimle gelmek.
Rehin mi?
7 dakika içinde polisler buraya varmadan çok önce dışarı çıkmış olacağız.
Rocky önce Yuna'ya sonra camın arkasında oturan Arne'ye baktı.
Eğer eroinli sigaralarımı geri alabilirsem istediğini yaparım diyerek arkasına yaslandı ve bacaklarını uzattı.
Yuna ne tür bir eroin kullanıyorsun diye sordu.
Nimroz'dan gelen beyazlardan ama Kandahar'dan gelen de iş görür.
Yuna hallederim dedi ve cebinden yassılmış bir yapışkanlı bant rulosu çıkardı.
Rocky gözleri yarı kapalı halde eski polis memurunun kalın yapışkanlı bandı ellerinin etrafına dolamasını izledi.
Eminim ne yaptığını biliyorsundur dedi.
Yuna sandviç poşetini getirir misin dedi ve görüşmenin sona erdiğini belirtmek için haberleşme cihazındaki düğmeye bastı.
Biraz sonra Arne kapıyı açtı ve Yuna'yı koridora çıkardı. Yuna'yı hapishaneden çıkaracak sonra Rocky'yi hücresine geri götürecekti. Hapishane memuru Rocky'yi görüşme odasında bırakıp kapıyı kilitlerken Yuna diğer kapıya süpürgeliğin dibinin gevşediği kısma doğru yürüdü. Yere eğildi, parmaklarını boşluğa soktu ve süpürgeliği yukarıya doğru çekti. Vidalar kahverengi dübelleriyle beton duvardan kurtuldu.
Arne bunu yapamazsın diye bağırdı.
Yuna süpürgeliği asılıp yukarıya doğru çekince yere çimento parçacıkları yağdı. Üstteki vidalar sıkışmıştı. Yuna tüm gücüyle asılarak metali kanırtınca bir gürültü koptu ve son vidalar da yerlerinden fırladı.
Arne copunu çıkararak beni dinliyor musun dedi, seninle konuşuyorum.
Yuna onu yok saydı, süpürgeliği önüne koydu, ayağını tüm gücüyle üstüne bastırarak büktü, sonra ters çevirdi ve yine üstüne bastı.
Arne yüzünde tedirgin bir gülümsemeyle ona yaklaşarak ne halt ediyorsun sen diye sordu.
Yuna sadece üzgünüm dedi. Arne Melander'in ne tür bir eğitim almış olduğunu ve sol elini uzatıp onu kendisinden uzakta tutmaya çalışırken copunu savurarak bacaklarına ve üst kollarına vurmaya kalkışacağını biliyordu. Yuna uzun adımlarda Arne'nin üstüne yürüdü, kolunu kenara savurdu ve dirseği de göğsüne vurarak bu iri cüsseli adamın geriye doğru sendelemesine neden oldu. Arne'nin dizlerinin bağı çözüldü ve kendini desteklemek için bir elini geriye doğru atıp yere oturmayı başardı. Yuna darbenin etkisiyle öne doğru sendeledi ama dengesini korudu ve hapishane memuru tepki verecek zaman bulamadan alarmını elinden aldı. Süpürgeliğin bükülmüş kısmını Arne'nin boynuna geçirirken alt kolunu kesti, sonra kelepçeleri Arne'nin kemerinden aldı ve bir tanesini süpürgeliğin uçlarının kesiştiği yere taktı. "Ayağa kalk ve Rocky'yi dışarı çıkar," dedi. Arne öksürdü ve yavaşça arkasına döndü. Emekleyerek duvara yanaştı ve duvardan güç alarak ayağa kalktı. "Kapının kilidini aç." Arne'nin elleri serbest fakat Yuna süpürgeliğin uçlarını kullanarak ona arkadan yön veriyordu. Arne'nin boynu ilmeği andıran kıvrımın içinde kalmıştı ve metalin keskin kenarları tenine batıyordu. Arne soluk soluğa "Bunu yapma," dedi. Yüzünden ter damlaları akıyordu ve görüşme odasının kilidini açarken elleri titriyordu. Rocky dışarı çıktı, copu aldı ve tekrar küçültmek için yere bastırdı. "Arne, eğer bize yardım edersen 4 dakika içinde dışarı çıkarız ve sonra gitmene izin veririm," dedi Yuna. Hapishane memuru topallayarak Yuna'nın önüne geçti. Parmaklarını sürekli metal ilmeğin altına sokmaya çalışıyordu. Yuna onu asansöre doğru yönlendirerek "Geçiş kartını kullan ve şifreyi gir," dedi. Binanın içinde yürürlerken Arne bir elini aynaya doğru kaldırdı ve birinin kendisini görmesini umarak kameraya bakmaya devam etti. Metal Yuna'nın ellerine doladığı yapışkanlı bandın bir katını çoktan kesmişti. Lobiye geldiklerinde geri kalan hapishane çalışanlarının neler olduğunu anlamaları sadece birkaç saniye sürdü. Ortam bir basınç dalgasına maruz kalmışçasına rahatlıktan uzaklaşarak gerildi. Anlaşılan sessiz bir alarm devreye girmişti. Masalardan birinin altında yanıp sönen bir ışık vardı ve az önce oturarak sohbet eden hapishane memurları hemen ayağa kalkmışlardı. Sandalyeler zemine sürtüyor, kağıtlar yere düşüyordu. Yuna Arne'yi çıkışa doğru yönlendirerek "Bırakın geçelim," diye seslendi. 7 gardiyan endişeyle koridordan lobiye doğru yaklaşıyor ve belli ki durumu kavramakta zorlanıyordu. Yuna Rocky'ye arkasını kollamasını söyledi. Rocky copu yeniden uzattı ve geri geri yürüyerek Yuna'nın arkasına hava sızdırmaz kapıya doğru ilerledi. Güvenlik komuta merkezinde oturan memur hemen yanlarına geldi. Görevi işleri yavaşlatmak ve kaçış sürecini olabildiğince uzatmaktı. "Dışarı çıkmanıza izin veremem," dedi. "Ama teslim olursanız o zaman..." Yuna onun sözünü keserek "Meslektaşına baksana," dedi. Yuna metal süpürgeliğin uçlarını dışarı doğru çekince Arne inledi. Boynundaki ilmek sıkılaştı ve koyu renkli kazağına kan damlamaya başladı. Arne metali kavrayarak zapt etmeye çalıştı ama hiç şansı yoktu. Güvenlik memuru "Dur," diye bağırdı. "Tanrı aşkına dur." Arne yana doğru sendeledi, bir ziyaretçi bilgilendirme standına çarptı ve broşürleri yere düşürerek etrafa saçtı. "Yuna dışarı çıktığımız zaman onu bırakacağım," dedi. Güvenlik memuru "Pekala, herkes geri çekilsin," dedi. "Bırakın, geçip gitsinler." Yuna, Arne ve Rocky bipleyen metal dedektörden geçtiler. Hapishane memurları ve diğer çalışanlar yoldan çekildiler. Memurlardan biri her şeyi cep telefonunda kaydediyordu. Yuna "ileri," dedi. Çıkışa yaklaşırlarken Arne sessizce inledi. Sol kolunu tutarak "Ah tanrım," diye fısıldadı. Bir köpek hava sızdırmaz güvenlik kapısının diğer yanında çılgın gibi avlarken gardiyanlar cam kapıların dışında pozisyon almak üzere dışarıya koştular. Güvenlik memuru "Geçmelerine izin verin," diye seslenerek peşlerinden hava sızdırmaz kapıya doğru ilerledi. "Dışarı çıkmanızı garanti etmek için sizinle geleceğim," dedi. Kartını çıkardı, şifreyi girdi ve kapıyı açtı. Soluk soluğa Yuna Linna'ya bakarak "Sen de kimsin?" diye sordu. Hapishanenin dışında güneş parlıyordu ve taşlarla döşenmiş giriş bölümünden geçerek Yuna'nın gri Porsche'sine doğru yürürlerken gökyüzü masmaviydi. Yuna aracın arkasına yürüyerek Arne'yi yere doğru itti ve diğer kelepçeyi arabanın arkasındaki metal çite tuttururken özür diledi. Güvenlik memuru ayakta dikilip onları izlerken gardiyanlar sadece 10 küsur metre ötedeki cam kapıların iç kısmında boş boş dolanıyorlardı. Yuna çabucak arabaya bindi ve motoru çalıştırdı. Rocky kapıyı kapatma fırsatı bulamadan kaldırımın üstünden geçerek çimenli yamaçtan aşağıya indi. Beton blokları geride bıraktı ve yola çıkınca eski Volvo'yu bıraktığı ormana doğru yol almak üzere gaza yüklendi. 109. Bölüm. Nestor Huddinge'deki Karolinska Üniversite Hastanesi'ne götürülmüş ve kendisini ameliyat eden ekip kanamayı durdurmayı başarmıştı. Nestor şanslıydı, durumu şimdiden istikrarlıydı ve yoğun bakım servisinden çıkarılmıştı. Margot ameliyat sonrası bakım ünitesinin dışına 2 üniformalı polis yerleştirmişti. Nestor bilincini geri kazanmıştı fakat büyük bir şok yaşıyordu. Burnundaki bir tüpten fazladan oksijen alıyordu ve kanındaki oksijen doygunluğu sürekli takip ediliyordu. Diyaframının üstüne bir plevral drenaj yerleştirilmişti ve hava kabarcıklı kan tüpten geçip dışarıya akıyordu. Nelly, Nestor'un doktoruyla konuşmuş ve tıbbi geçmişi sebebiyle düşük dozlu bir sakinleştirici kullanmasını önermişti. Margot daireye baskın yapılmasıyla sonuçlanan olaylar zincirini polisin bakış açısından anlatmaya çalışırken Nestor hiç durmadan ağladı. Margot, ama Erik dairede yoktu, peki neredeydi diye sordu. Nestor hıçkırarak ben bilmiyorum dedi. O zaman neden orada olduğunu söyledin? Nestor, şunu anlamalısın ki olanların hiçbiri senin suçun değil. Sadece bir kazaydı dedi Nelly onun elini tutarak. Margot, Erik seninle hiç bağlantı kurdu mu diye sordu. Nestor onun ilerisindeki bir noktaya bakarak bilmiyorum diye tekrarladı. Elbette biliyorsun. Nestor usulca seninle konuşmak istemiyorum dedi ve yüzünü çevirdi. Margot geniş çantasından jambonlu bir sandviç çıkararak hangi işle meşgulsün diye sordu. Ben emekliyim, ufak tefek bahçe işleri yapıyorum. Nerede? Nestor, belediye adını farklı yerlerde dedi. Margot, yabani otlar yüzünden sıkıntı yaşıyor musun diye sordu. Nestor meraklanarak pek sayılmaz dedi. Peki ya ısırgan otları? Nestor kendisine bağlı olan tüplerden biriyle oynayarak hayır dedi. Neli usulca Nestor dedi. Herhalde Erik'le benim iyi arkadaş olduğumuzu anlamışsındır. Ve senin gibi Eric'in polise kendiliğinden teslim olmasının en iyi çözüm olduğuna inanıyorum. Nestor'un gözleri yine yaşlarla doldu ve Margot onun ağlamasını izlemek zorunda kalmamak için pencereye gitti. Nestor yüksek sesle ''Kurşunlar yüzünden delik deşik oldum'' dedi ve elini göğsündeki yarayı kaplayan bandajın üstüne koydu. Nelly ''Bu korkunç bir kazaydı'' dedi. Nestor oksijen tüpünü burnundan çekerek ''Tanrı beni öldürmek istiyor'' dedi. ''Neden böyle düşünüyorsun?'' Nestor ''Artık dayanamıyorum'' diye inledi. ''Bak ne diyeceğim, Yahudiler erdemli bir adamın 7 kez düşüp yeniden ayağa kalkabileceğini, fakat imansızların belalar karşısında tökezleyeceğini söylerler. Sen de ayağa kalkacaksın.'' ''Ben erdemli miyim?'' ''Nereden bilebilirim ki?'' Nelly gülümsedi. ''Ama bunu kastettin değil mi?'' Nelly, Nestor'un kanındaki oksijen doygunluğunun düştüğünü gördü ve tüpü yeniden burnuna taktı. ''Nestor, Erik beni kurtarmıştı. Ben de onu kurtarmak istedim.'' diye fısıldadı. Nelly dikkat kesilerek ''Dünü mü kastediyorsun?'' diye sordu. ''Erik bana geldi. Ona yemek ve yatak verdim.'' dedi ve hafifçe öksürdü. Polisler onu incitmeyeceklerine söz verdiler. Erik sana geldiğinde nasıl görünüyordu? Başında çirkin bir kasket vardı ve eli kanıyordu, kirlenmişti, tıraş olmamıştı ve yüzünde çizikler vardı. Nelly, sen de sadece ona yardım etmek istedin dedi. Nestor evet diyerek başıyla onayladı. Margot pencerenin yanında durmuş sandviçini yiyordu ama yine de Nestor'un dikkatli cevaplarını duyabiliyordu. Nestor'un Eric hakkındaki tarifi ormandan kaçan ve uykusunu alamayan birine uyuyordu. Margot geriye döndü ve usulca ''Eric'in şu anda nerede olduğunu biliyor musun?'' diye sordu. ''Hayır.'' Margot Dalley ile göz göze geldi. Sonra büyük ölçekli bir polis operasyonu başlatmak üzere odadan çıktı. Nestor, yorulmaya başlıyorum dedi. İlacın etkisini göstermeye başlaması için biraz erken. Nestor Nelly'ye bakarak, sen Eric'in kız arkadaşı mısın diye sordu. Nelly, Eric gitmeden önce ne dedi diye sordu ama gülümsemeden duramadı. Sence teslim olmayı düşünüyor mu? Eric'e kızmamalısın. Kızmıyorum. Annem onun kötü biri olduğunu söylüyor. Bir türlü çenesini kapatamıyor bence. Artık biraz dinlen. Nestor, o bulabileceğin en iyi adam diye devam etti. Nelly, ben de öyle düşünüyorum dedi ve Nestor'un elini sıvazladı. Ara sıra karşılaşırız ama beni göremezsin dedi Nestor. Beni duyamazsın ve kokumu alamazsın. Senden önce doğdum ve sen ölürken yanı başında olacağım. Sana sarılabilirim ama sen beni tutamazsın. Nelly karanlık diye cevap verdi. Nestor güzel dedi. Eğer başka biri benim yükümü taşısaydı o... Nestor gözlerini kapadı ve güçlükle soluk aldı. Nelly sessizce artık eve gideceğim dedi ve usulca yatağın kenarından kalktı. Ameliyat sonrası bakım ünitesinden çıktığında polis memurlarının artık kapıda nöbet tutmadıklarını gördü. 110. Bölüm. Aziz Mark Kilisesi'nin çanı berrak bir gökyüzü altında çalıyordu. Tekerlek dönüyor, kocaman çanı beraberinde sürüklüyordu. Ağır tokmak metale çarpıyor ve çıkan gürültü kilisenin bahçe duvarına, ağaçların arasına ve gömülü hayvanlara kadar uzanıyordu. Eric'in saklandığı kulübenin tek penceresinin kirli camı takırdıyordu. Hayvan mezarlığındaki derme çatma kırmızı kulübe ince kereste duvarlardan ve lekeli bir sunta zeminden oluşuyordu. Herhalde yerde eskiden plastik bir paspas duruyordu. Her şey düzene girmeden önce kulübe yerel mezarlık çalışanları tarafından kullanılmış olabilirdi. Son yıllarda burada yalnızca hayvanların nihai dinlenme yerinin tek vicdanlı bekçisi olan Nestor vardı. Duvarların birinde geniş bir çinko lavabonun üstünde bir soğuk su çeşmesi vardı. Eric 5 gübre çuvalını yere dizerek yatak yapmıştı. Yanlamasına uzanmış kilise çanını dinliyordu. Etrafındaki toprak kokusu her yana sinmişti. Sanki şimdiden mezarında yatıyordu. Sabah güneşinin gri perdenin ardından içeri süzülmesini ve yavaşça çim tohumu ve kum çuvallarının, küreklerin ve faraşların üstünde gezinmesini ve sonra yere doğru kayarak ağzı paslı bir baltaya vurmasını izlerken kim kendi kaderini anlayabiliyor ki diye düşündü. Gözleri baltaya takıldı ve derin çentikli körelmiş ağza bakarken Nestor'un bunu mezar kazarken ağaç köklerini kesmek için kullandığını tahmin etti. Yatağında diğer yana dönerek rahat etmeye çalıştı. Kulübedeki ilk birkaç saati çuvalların arkasında kıvrılarak geçmişti. Bacağında sivri bir dalın yol açtığı bir kesik vardı. Kulakları çınlıyordu, midesi bulanıyordu ve tir tir titriyordu. Derken ambulans sireni uzaklaşmış, helikopter ortadan kaybolmuş ve sessizlik küçük kulübeyi sarmalamıştı. Eric birkaç saat sonra kendini biraz daha güvende hissetmeye başlamış, ayağa kalkmaya cesaret etmiş, çeşmenin karşısına geçip biraz soğuk su içmiş ve yüzünü yıkamıştı. Raptiye ile duvara asılan bir plastik dosyaya su sıçramıştı. Damlalar Stockholm Hayvan Mezarlıkları Birliği'nin fiyat listesinden aşağıya doğru süzülerek rengi solan suntuya düşmüştü. Eric Yuna'yı arayıp neler olduğunu anlatırken konuşmalarının kulağa ne kadar tutarsız geldiğini ve sürekli aynı şeyleri söylediğini fark ettiğinde şokta olduğunu anlamıştı. Tekrar çuvalların üstüne uzanmış ama uyuyamamıştı. Kalbi çok hızlı çarpıyordu. Kulağı artık kanamıyordu ama hala uğulduyordu. Sanki her şeyi ince bir perdenin arkasından duyuyordu. Zigzaklı ve göz kamaştırıcı ışık hadisi yavaşça kaybolunca Eric gözlerini açtı. Jackie ile Madeline'i düşündü ve uzaktan gelen çocuk sesleri duydu. Emekleyerek pencereye gitti. Çocuklar büyük olasılıkla okulun arkasındaki ormanda oynuyorlardı. Kulübeye gelecek olurlarsa ne yapacağına dair hiçbir fikri yoktu. Yüzü o günkü tüm gazetelerin ön sayfalarında olabilirdi. Bir kaygı dalgasına kapılarak buz kesti.
Perdeyi birkaç santimetre daha kenara itince örümcek ağları hışırdadı. Hayvan mezarlığı pek çok yeşilliğin ve kışın yapraklarını döken ağaçların bulunduğu güzel bir yerde. Küçük bir yol kiliseden uzaklaşarak iki yanda uzun ısırgan otlarının sıralandığı ahşap bir köprünün üstünden geçiyordu. Mezarlardan birinde yuvarlak taşlardan oluşan bir haç vardı ve bir çocuk reçel kavanozundan yaptığı feneri dış yüzüne boyadığı kırmızı kalplerle süslemişti. Kavanozun içindeki mum yağmur suyunun ve düşmüş tohumların altında zar zor görünüyordu. Erik Yuna ile yaptığı konuşmayı tekrar düşündü. Eğer fırsat bulursa Rocky'nin anılarına sızabileceğini biliyordu. Onu daha önce hipnotize etmişti ama o sırada vaizi aramıyordu. Fakat burada ne kadar kalabilirdi? Karnı acıkmıştı. Üstelik birisi er ya da geç onu bulacaktı. Okula, kiliseye ve Nestor'un dairesine gereğinden fazla yakındı. Güçlükle yutkundu, usulca bacağındaki yaraya dokundu ve parmak izlerinin nasıl olup da Suzan'la Kern'in evinden çıktığını anlamaya çalıştı. Bunun basit bir açıklaması olmalıydı ama anlaşılan Yuna, onu cinayetlerden suçluymuş gibi göstermeye yönelik bir girişimle karşı karşıya olduklarını düşünüyordu. Düşüncesi bile o kadar saçmaydı ki Erik bu olasılığı ciddiye alamıyordu. Bunun mantıklı bir açıklaması olmalıydı. Erik yargılanmaktan korkmuyorum diye düşündü. Eğer kendimi savunma fırsatı bulabilirsem gerçek ortaya çıkacak. Teslim olması gerekiyordu. Erik kiliseye sığınabileceğini düşünüyordu. Papazdan kendisini cemaate almasını, Tanrı tarafından bağışlanmayı isteyebilirdi. Aslında başını sokacak bir yeri olduğu sürece hiçbir şey istemese de olurdu. Polisler beni kilisede vuramazlar diye düşündü. O kadar yorgundu ki teslim olup kaderini bir başkasının ellerine bırakma düşüncesi gözlerinin dolmasına neden oldu. Gizlice dışarı çıkıp kilisenin açık olup olmadığına bakmaya karar verdi. Fakat o sırada birinin hayvan mezarlığına çıkan köprüden geçtiğini duydu. Hızla eğildi ve ilk başta saklandığı köşeye gidip oturdu. Birisi kendi kendine tuhaf homurtular çıkararak yolda yürüyordu. Bir çınlama duyuldu. Sanki oradan geçen her kimse mezarın üstündeki ev yapımı feneri devirmişti. Ayak sesleri ve diğer bütün sesler durdu. Belki de gelen kişi bir köpeğin mezarına çiçek bırakıyordu. Belki de kulübenin içinden gelen sesleri dinliyordu. Erik köşede otururken Nestor'un boğmaya zorladığı köpeği düşündü. Hayvanın çırpılan bacakları ve çuval suyla doldukça yüzmek için çabalaması gözünde canlandı. Dışarıdaki adam gürültülü bir şekilde tükürdü ve yürümeye devam etti. Erik onun yaklaştığını, kurumuş çalıların arasında yürüdüğünü ve ayakkabılarının altında ezilen ince dalların çatırdadığını duydu.
38. Ayrımın sonu. Sayfa 432.